Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
7 gün. Gerçekten Amerika politikasının en önemli, en kritik, en önemli, en dönemeçli, en fazla heyecan yaratan haftasındayız. Ve sadece Amerika değil, bu kez bütün dünyanın kaderi. Çünkü karşımızda o kadar değişik, o kadar farklı, birbirinden yani neredeyse 180 derece değişik, zıt yerlerde olan iki tane adayımız var. Normalde tabii her zaman demokrat cumhuriyetçi adaylar oluyor. Ama bu kez çok farklı. Seçimlerde son bir hafta, sen buradan söz al.
Seçimlerde bir hafta, son bir hafta ve şöyle de bir durum var. Şimdi son tartışmayı biz seninle konuşmadık. Son tartışmada Trump daha ilkine göre az saldırgandı veya hiç değildi. Ama senin de bahsettiğin gibi iki adayın da şeyi görüldü birlikte. Ne kadar farklı oldukları, her konuda birbirleriyle ne kadar ayrı noktada oldukları çok net bir şekilde ortaya çıktı. Onun dışında bugün o son dakika gelişmesinden başlayalım. Washington Post ilginç bir haberle giriş yaptı. O da Trump'ın başkan seçildiğinden beri Amerikalı vergi verenlerin milyonlarca dolarını kendi iş yerlerine aktardığına dair. Haberde şöyle, kamuya açık belgeler üzerinden Washington Post şunu buluyor. Trump ne zaman bir başka ülkenin devlet başkanını veya herhangi bir hükümetle ilgili işi kendisine ait otellerde veya işte Florida'daki yazlığında yapsa çeşitli şeylere para kesiliyor, fatura kesiliyor kurumlara. İşte gizli servise ya da işte Pentagon'a, Savunma Bakanlığı'na ya da Beyaz Saray'a ve ilk seferlerde bunlar çok yüksek. Sonradan düşürülüyor ama bazen Trump'ın ailesinin mesela aylarca gitmediği boş kalan bir yerde suite tutulduğu için o suite'in parası da kesiliyor. Çünkü bir gün gidebilirler diye. Veya oğlu Donald Trump Jr.'ın korumasının yine otelde kaldığı odanın faturası. Veya işte Japon Başbakanı Abe'nin ziyareti sırasında baş başa kaldıklarında iki liderin hiçbir şey yemedikleri, içmedikleri sırada 3 dolardan içtikleri suyun parası. Şimdi Trump hakkında böyle ana akım medyada daha fazla şey çıkıyor ama son 60 dakika programını terk ettiğinde de gördüğümüz, siz diyor hepiniz yalan haber yapıyorsunuz ve Joe Biden'a bu kadar sert gitmiyorsunuz. Yani Trump'ın bu şeyi hala devam ediyor. Joe Biden'a karşı çok sert değilsiniz. Bana karşı hem sert davranıyorsunuz, yalan haber yapıyorsunuz, yanlış haber yapıyorsunuz gibi. Fakat buna karşın hala senin de belirttiğin gibi çok bir değişiklik yok son kamuoyu yoklamalarında. Biden hala önde, salıncak eyaletlerde hala yukarıda. Çok ilginç, yüksek mahkemeye de Trump'ın istediği muhafazakar aday atanandı, Amy Coney Barrett. Bu da çok fazla etki etmedi şeylere, kamuoyu yoklamalarına. Fakat birazdan konuşacağımız şey var, bir durum var. Çok ilginç dinamiği var şu an. Yani Biden Katolik, seçilirse Kennedy'den sonra ikinci Katolik başkan olacak. Ona karşılık Amy Coney Barrett, o da Katolik fakat o farklı bir noktadan, bir tarikat içinde, People of Praise, övünçler topluluğu gibi. İşte Trump'ı biliyoruz, Protestan, ondan sonra şey, Evangelist, Mike Pence ve rahip. Diğer taraftan Papa, İtalya'daki yeni kardinallerini seçerken ilk defa Amerika'dan bir siyahi kardinali ve geçen sene Washington bölgesi başpiskoposluğuna atadığı Wilton Gregory'i seçti. Yani böyle bir dinlerin etkisi de hafiften girmeye başladı gibi Amerikan seçimlerine. Onun dışında yani geçen şeyde konuştuğumuz gibi salıncak eyaletler hala çok önemli ve salıncak eyaletlerde Biden'ın önde olması ama puan farkının da çok büyük o ilk zamanlardaki kadar olmaması seçimin heyecanlı geçeceğini gösteriyor. Tabii bir de bu mektupla yollanan şu an 40 milyonu aşkın oyun kaç günde ve nasıl sayılacağı durumu var. Yani o 40 milyondan fazla oyun sayımı 3 günü geçerse o sayılmayan oylar kabul edilmeyecek. Bu da seçimin kaderini etkileyebilecek bir durum gibi geliyor bana.
Geleneksel olarak yaptığımız gibi öncelikle hemen son anketleri vereyim. 538 baştan beri takip ettiğimiz Amerika'da da muhtemelen en çok takip edilen anket sitesi. Bu arada bu anket sitesi de çok yoğun bir şekilde podcastler yayınlıyor her gün veya günde iki tane, üç tane. Buradaki son numaralara göre, son rakamlara göre Biden'ın kazanma ihtimali hala %88. Geçen dönem 2016 yılında seçimlere 8 gün kala bu rakam Trump şu dönemde son haftaya girerken aradaki farkı kapatmış, kapatmaya başlamış. Mesela aynı sayfada bu 538'de 2016'da Trump'ın Clinton'a karşı kazanma şansını %28 olarak, yani neredeyse 3'te 1 şans olarak veriyorlardı. Yine Clinton daha fazlaydı kazanma şansı. Ama burada Trump o zaman %28 iken şu anda %12. Bugün 538 veya dün gece emin değilim ikinci kez Pennsylvania üzerine bir analiz yayınladı. Aynı analizi Eylül başındaydı. Eylül'ün ilk haftası veya ikinci haftasında benzer bir analiz yayınlamış ve Pennsylvania'nın bu seçimlerde ne kadar önemli olduğunu anlatmıştı. Bu kez de aynı şeyden bahsediyor ve diyor ki Pennsylvania 20 tane delegesi var. Bu 20 delege Florida'da 29. Bu analize göre, istatistiğe göre seçim akşamı veya seçimde Pennsylvania'yı eğer Trump kaybederse Trump'ın seçimleri kazanma ihtimali %2'ye kadar düşüyor. Ve Biden kaybederse Biden'ın seçimleri kazanma ihtimali %30'a kadar düşüyor. Şu anda %88 iken tek bir eyalet kaybetmesi halinde %30. Yani her şey aslında bakarsanız Pennsylvania üzerinde dalgalanıyor. Florida tabii ki önemli bu arada. Florida'yı çünkü kazandığında yine aynı şekilde Florida'ya özel bir analiz yayınlamadılar. Ama Florida yine önceki seçimlerde olduğu gibi gayet derecede önemli. Florida'da ortalamada yine 3 puan kadar önde. Farklı anketlerde 5-6 puan veya Trump'ı önde gösterebilir. Burada tekrar etmekte yarar var. Biz 4 aydır bu haftalık veya 2 haftalık podcastleri yapıyoruz. Burada verdiğimiz anket rakamları hem cumhuriyetçilere yakın hem demokratlara yakın farklı anket sitelerinin yayınladığı anketlerin ortalamasına göre şu an itibariyle Florida'da az da olsa Biden önde. Eğer Florida ve Pennsylvania'yı Biden kazanırsa zaten Biden seçimi alıyor. Bu iki eyaletten bir tanesini alırsa kazanma şansı %90'ların üstüne çıkıyor. Ve Trump bunlardan birisini kazanırsa, mesela Florida'yı kazanırsa ama Pennsylvania'yı kaybederse yine Biden kazanma ihtimali yüksek. Ondan dolayı bu kez benim gözlerim o akşam Pennsylvania üzerinde olacak ve de o akşam 3 Kasım akşamı Biden eğer Pennsylvania'yı kazanırsa bu iş aşağı yukarı bitmiş olacak. Florida ile ilgili şöyle bir şey var. Florida hepimizin hatırladığı gibi 2000 yılında Al Gore ve Bush döneminde sonuca bağlanamamış. Ondan dolayı haftalar boyunca sayım tartışmaları devam etmiş. Nihayetinde Amerika Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık Bush'a verilmişti. Bu kez o zamandan beri Florida ciddi bazı değişiklikler yaptı ve de o oylarını oldukça hızlı sayıyor. Seçim akşamı da Florida'dan aslında bakarsanız oyların hızlı sayılması bekleniyor. En azından %80'in, tabii ki %100'ünün sayılması mümkün değil. Ama eğer Florida'da çok yakın bir seçim sonucu olmaz ve Biden Florida'yı o akşam kazanırsa veya Pennsylvania'yı o akşam kazandığı ortaya çıkarsa, aşağı yukarı 3 Kasım akşamı biz Amerika başkanını görmüş olacağız. Hatta CNN veya işte diğer kanallar başkanı diğer seçimlerde olduğu gibi 3 Kasım akşamı ilan edebilirler. Ama Pennsylvania ve Florida'da her ikisinde de eğer oylar o gece işte 2000 yılına benzer bir şekilde başa baş giderse ve oyların sayımı sonraki günlere kalırsa, ki bildiğimiz gibi bu kez salgından ötürü olağanüstü derecede mektupla oy kullanımı ve erken kullanım var. Eğer
Şu
o
an 40
sayımı
milyonu geçmiş durumda.
şu anda 60 milyonu buldu. Toplam erken oy kullanma 65 milyondu zannederim en son. 60 milyonu ki geçtiği kesin. Bunların içerisinde kaç milyonu posta ile bilmiyorum ama erken kullananlar ve de posta ile kullananlar toplam 65 milyon civarı. Bu 2016 yılında erken kullanma oylarını şimdiden geçtik. Önümüzde daha bir hafta var. Normalde erken kullanma oyları son haftaya kalıyordu Amerika'da. Ondan dolayı hiç şüphesiz karşımızda çok daha fazla bir ilgi var. Tarihte görülmemiş şekilde son 100 yılda içerisinde en fazla oy kullanılmasının beklendiği, yüzde olarak en fazla oy kullanılmasının beklendiği bir seçimi bekliyoruz. Benim söyleyeceğim başka ayrıntılar da var. Ben yeniden sana bırakayım burada.
Şimdi şunu hatırlatmakta da yarar var. O Al Gore'la Bush'un çekiştiği seçimlerde Florida valisi de kardeşi Bush'tu. Hatta geçen ön
Doğru.
seçimlerde Donald Trump'a kaybeden ve çoğu insanın da seçimler Clinton'la Bush arasında geçer diye favori gördüğü ama pek de bir varlık gösteremeyen kardeşteydi. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin Amerika'da şimdi önden aldığı şöyle bir karar olduğunu hatırlatmakta yarar var. 3 güne kadar izin veriyor. Yani kim eyaletlerde 3 güne kadar hani 3'ünden sonra 4, 5 ve 6'sında mektupla gelen oylar sayılabilir. Ama ondan sonrakileri kabul etmiyor. Yani 3 gün içinde sonucu bildir diyor. Bununla ilgili bir şeyde reddettiler yine. Ben yani son bundan önceki ilk 2008 ve 2012 seçimlerinde de Pittsburgh Tribune gazetesinde takip etmiştim. Şimdi oranın hani salınacak eyalet nedir de biraz açıklamak gerekirse şöyle bir şey. Barack Obama için Bill Clinton gittiğinde Cumhuriyetçiler bile onu izlemeye geliyordu. O bizim de başkanımız, biz ona da oy verdik diye. İşte daha önceki yayında da bahsettiğim gibi tamamen hep demokratlara oy vermiş. Orada bir gazeteci arkadaşım şey demişti. Obama'nın siyahi olmasından dolayı babam belki ilk defa cumhuriyetçilere oy verebileceğini, McCain'e verebileceğini söylüyor. Yani böyle salınacak eyalet denen yerlerde kesin bir ayrım yok. Ben her zaman cumhuriyetçi veya her zaman demokratım değişebiliyor veya oy kullanılmıyor. Yani deniyor ki partimin çıkardığı aday bana çok uygun değil. Ben bu seçimde oy vermeyeceğim. Ve şu an benim en azından Pittsburgh'daki gazeteci arkadaşlarımla konuştuğumdan anladığım şeye karşı bir artış var Joe Biden'a karşı. Bunda da şunu ben düşünüyorum, en azından o bölge açısından teknoloji firmalarının oralarda yatırım yapmasına. Ve yine bugünkü şeyden, Washington Post'un haberinden Trump'ın kampanyasının kime sanılacak eyaletlerde reklamları önden kestiği de söyleniyor ki Trump şimdi sürekli mailler atıyor. Eminim sana da geliyordur. İşte beni hiç yalnız bırakmadın, bu sefer de yalnız bırakmayacağını biliyorum. Para gönder gibi. O Amerikan başkanlık seçimlerinde adayların kampanyalarında mailleri oralara.
Demokratlar da aynı şekilde çok mektup gönderiyor, e-mail
Evet.
gönderiyor.
Ama
Orası
Joe
diyor.
Biden Trump'ın aksine yani reklamları kullanıyor. Fakat Trump'ın belli yerlerde reklamları erken kestiği söyleniyor. Ama Trump'ın şu an elini güçlendiren en önemli husus bence bu pazartesi günü Senato'dan oy alan ve hemen yemin eden, hatta Trump'ın yanında yemin eden Amy Coney Barrett. Çünkü yüksek mahkeme şu an 6'ya 3 muhafazakarların elinde ve Biden-Gore zamanında olduğu gibi karar yüksek mahkemeye giderse çok büyük çoğunluk Trump'ı ikinci dönemini verecekler. Çünkü zaten 3 yargıç Trump zamanında atandı ki Amerikan tarihinde bir başkanın 3 yargıç ataması son dönemlerde neredeyse yok gibi ve çok az rastlanacak bir konu. Buna karşılık bir de Biden'la ilgili son gelişme şey, Donald Trump'ın adını unuttu. Onu George Bush'la karıştırıp George deyip sonra karısının verdiği sufleyle Trump'a döndü ve bunu Trump kampanyası kullanıyor. Fakat Trump'tan hoşlanmayan, Trump'ın özellikle koronavirüs salgınında gösterdiği başkanlığı ve tutumdan hiçbir şekilde haz etmeyen, çok hani zor dönemlerin başkanı olamayacağını düşünenler her ne olursa olsun Biden'a oy vereceklerini, hatta Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı seçilecek olmasına rağmen Biden'a oy vereceklerini söylüyorlar.
Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bizi 4 aydır izleyen izleyicilerimiz bilirler. Her podcast'te Real Clear Politics'ten son anketleri veriyoruz. Az önce 538'i verdik. Şimdi Real Clear Politics'i vereyim. Görünen Biden burada 7.4'e düştü. Biden'ın Trump'ın önündeki puanı. Tabii bu anket ortalaması, bu anketin içerisinde işte Rasmussen var. Rasmussen ve IBD gibi iki tane cumhuriyetçilere yakın anketçiler var. Fakat durum şu, Rasmussen cumhuriyetçilere yakın ama aynı zamanda 2016 yılında sadece neredeyse tek bilen anketlerden biri oldu. Yani 2016 yılında Clinton'a karşı Trump'ı göstermesi Rasmussen'in o yıla kadar neredeyse cumhuriyetçidir, güvenilmez, yanlıdır şeklindeki ön yargıları kırmış oldu. Çünkü 2016'da seçim sonuçlarını bilen çok az anketçiden birisi oldu. Buradaki son 7 ankete göre 16 Ekim ile 22 Ekim arasındaki 7 ankete göre Biden 7.4 puanla önde. Ama bugün Factor'da baktım. Onlar daha çok 8,5 puan önde diyorlar. CNN yine 8-9 puan diyor. Her halükarda 2016 yılındaki Clinton Trump yarışına göre Biden en az 3-4 puan önde. Bunlar ekstra bir işte güven veriyor tabii ama salınacak eyaletlere baktığımızda aradaki farkın daha da azaldığını görüyoruz. Az önce anlattın sen salınacak eyaletleri. Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina ve Arizona'daki fark 3.6 puana düştü. 3.6 puan gerçekten çok az bir puan. Şundan dolayı diyoruz, ben bugün yeniden bakıyordum sabahleyin. Pennsylvania ve Wisconsin gibi eyaletlerde geçtiğimiz yarıştaki 2016 seçimlerinin son anketlerinde Clinton 4 puan kadar önde 3.6 puan kadar önde görünüyordu. Ve de seçimlerde %1'in çeyreğiyle hem Pennsylvania hem Wisconsin ve Michigan'da da çok az farklarla Trump kazandı. Ondan dolayı aynı şartlar var demiyorum bu arada. Çünkü bu yılki anketler 2016 yılındaki anketlere göre daha hassas bazı kriterler, ölçütler eklendi. Bunu geçen podcastlerimizden bazılarında söylemiştik. Mesela 2016'da anketçileri en fazla yanıltan özellik 2016'da eğitimi az olan beyaz Amerikalılara gerekli derecede ilgi ve dikkat gösterilmeyişi. Bildiğimiz gibi 2016 yılında ilk defa eğitim bu kadar büyük bir etki yaptı ve eğitimi olmayanlar, üniversite eğitimi olmayanlar, daha az eğitimi olan beyazların çok aşırı derecede tam olarak oranlar yok karşımızda ama böyle %70'e 30 gibi o kadar büyük bir farkla Trump'a oy verdiklerini ve Clinton'a vermediklerini gördük ve bu konuştuğumuz Wisconsin, Pennsylvania, Michigan gibi yerlerde, suburblerde veya Midwest'te beyaz Amerikalıların, mavi yakalı Amerikalıların etkisini işte o seçimlerde gördük. 3,6 puan salınacak eyaletlerde oldukça kritik bir fark, çok büyük bir fark yok. Özellikle Pennsylvania konusu başında da söylediğim gibi bizi 3 Kasım akşamı televizyonlarımızda veya bilgisayarlarımızda en fazla meşgul edecek eyalet olacak. Son münazarada Biden orada işte petrol sektörünü elimine edeceğini söylemesinin bir dip dalga oluşturup oluşturmayacağını bilmiyoruz ve bilmemiz de pek mümkün değil. Ben gerçekten o bence çok endişe verici bir durum. Nihayetinde burada yüz binlerce özellikle Texas ama Pennsylvania, New Mexico gibi yerlerde yüz binlerce insan ve ailesinin geçimi doğrudan petrole bağlı. Tamam, Biden bir yıl sonra kaldıracağım demiyor ama nihayetinde petrol sektörünün ortaya kaldıracağım, elimine edeceğim, temizleyeceğim, yenilebilir enerjiye yatırım yapacağım demesinin burada bir şeyleri tetikleyip tetiklemediğini göreceğiz. Bunları anketlerde bence pek görmek mümkün değil. Bu arada önemli bir şekilde sen Anayasa Mahkemesi'nden bahsettin. Gerçekten Amy Coney Barrett'in işte dün akşam Beyaz Evin bahçesinde yine salgına umursamadan karşımızda o tören yapıldı ve de bir Anayasa Mahkemesi üyesi kendisini seçimleri bir hafta kala politikanın ortasında başkan tarafından kullanılmasına izin verdi. Tabii bu konuda insanlar şunu söylüyor, Anayasa Mahkemesi Amerika'da çok değerli bir jurist için, işte bir hukuk adamı için rüyalarındaki tarihe geçeceği çok önemli bir yer. Ondan dolayı Amerika'da hiçbir Anayasa Mahkemesi'ne aday gösterilecek bir kişinin, hele hele Trump gibi seçimde kaybetmesinin daha fazla ihtimal verildiği bir dönemde prensiplerim deyip böyle bir adaylığa girmem diyeceğini kimse beklemiyordu ve beklemedi. Ve dün Senato'da 52-48 ile Barrett Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Şu anda Anayasa Mahkemesi üyeliğinde 6 muhafazakar ve de 3 tane liberal yargıç var. Bu arada John Roberts 2005 yılında Bush tarafından aday gösterilmişti Anayasa Mahkemesi'nin Chief Justice'ı, yani Anayasa Mahkemesi Başkanı bir anlamda. John Roberts o zamanlar aday gösterildiğinde ve Senato'da çok ciddi bir muhalefete ve çok ağır eleştirilere muhatap kalmıştı. Çok muhafazakar diye. Bu arada yaklaşık 15 yıl sonra John Roberts son aylarda, son yıllarda özellikle Trump döneminde mesela Obamacare'in iptalini önleyen yargıç olarak dikkat çekti. Birçok kararda liberallerle beraber karar almaya başladı. Ondan dolayı her ne kadar 6-3 olarak görünse 6 tane yargıç muhafazakar cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanmış olsa da John Roberts daha fazla liberallerle beraber kararlara imza atmaya başladı. Bunların yanında işte bir tane daha yargıç liberallerle beraber olur mu? Yoksa demokratların %70'i aşkın bir ihtimalle bu seçimlerde hem Kongre'yi, Temsilciler Meclisi'ni, hem Senato'yu hem de Beyaz Evi kazanma ihtimalleri var. %73, %75 civarı. Eğer bu olursa mesela Senato'yu kazan çoğunluk alma ihtimali %70 civarında. Tabii bu aynı zamanda %30 olmayacağı anlamına geliyor. Ama eğer olursa bu şekilde demokratlar önümüzdeki en az 2 yıl çok olağanüstü, etkili, güçlü bir anlamda her istediklerini yapabilecek güce sahip olacaklar. Çünkü Kongre, Senato ve Beyaz Eve sahip olacaklar. Bunu Cumhuriyetçiler yaşadı bu arada. Trump'ın ilk 2 yılında, 2016-2018 yılı içerisinde Cumhuriyetçiler üçüne de sahipti. 2018'de Demokratlar geri aldı. Şu anda Temsilciler Meclisi Demokratların elinde. Bu seçimde hem Beyaz Evi hem de işte Senato'yu alma umudundalar. Alma ihtimalleri almama ihtimallerinden daha fazla. Ama işte seçim günü ne olacak? En son bir cümleyle kapatayım ve sözü sana vereyim. Bu benim en fazla bakacağım şey şu. Salgın var karşımızda. Salgında çok başarısız bir başkan var. Kendi başkanlık evinde, Beyaz Ev'deki vaka sayısının işte Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerin hepsinden daha fazla olduğu, inanılmaz başarısız, elini gözüne bulaştıran ve hala kalkıp mitinglerle yine salgınla ilgili alınması gereken önlemleri önemsemeyen bir başkan var. Ya seçmenler bunu görecek, ekonominin etkisi de zaten, yani salgın dediğimiz zaman ekonomi salgın diyoruz. Buna göre karar verip dip dalgayla 300 tane delegeyi demokratlara verebilirler. Veya ikinci senaryo, oy verenler tutunacaklar kendi başkanlarına. Ve Pennsylvania, Texas, New Mexico gibi yerlerde ve Florida gibi yerlerde farklı nedenlerle, mesela Florida'da Kübalı ve Venezuelalıların etkileriyle veya Pennsylvania'da petrol demeçlerinin etkisiyle son anda ibreyi Trump'a döndürecekler ve biz karşımızda 3 Kasım akşamı başkanlığın görülmediği, Orta Amerika'dan oyların sayılmaya devam ettiği ve birçok eyalette sonuca varmadığı için, çünkü avukatlar ordusu var ve her eyalette Cumhuriyetçiler tabii avukatlarıyla saldırıyorlar. Hatırlarsın, 2018 yılında Muharrem İnce demişti ya, ben işte binlerce avukatla neydi, 24 Haziran seçimlerinde Ankara'ya yürüyeceğim demişti o akşam. Ondan sonra adam kazandı diye mesaj atıp ortalıkta görünmedi o akşam. Ama işte Cumhuriyetçi Parti bu işin gerçeğini, doğrusunu, harbisini yapıyor. Gerçekten avukatlarını sayıyor, saydırıyor ve de seçim merkezlerinde hazır bir ordu gibi tutuyor. Eğer o akşam biz Pennsylvania ve de Florida'dan sonuç alamazsak, eğer o akşam Trump başkanlığını ilan edemezse, Orta Amerika'da, Michigan'da, Detroit'te, Wisconsin'da eğer demokratlar beklediği oranlarda insanları sandığa taşıyamazsa, görüyoruz sandıkların önünde kilometrelerce kuyruklar var ama haddi zatında Detroit tribünde mesela geçen günlerde yayınlanan çok uzun ve önemli bir ayrıntılı bir haberde Biden'ın siyah oy verenleri yeteri derecede hareketlendirmediğine dair bir haber vardı. CNN'de dün bunun tam tersi bir haber yayınlandı. Gerçekten bilmek güç. Bunların hepsini seçim günü göreceğiz. Eğer bu şekilde seçim akşamı Pennsylvania ve Florida'dan biz sonuç görmezsek, bu demektir ki karşımızda bir kaos var. Günlerce sürecek bir avukat kavgası, avukatlar ordusunun birbirine girdiği bir durum var ve Anayasa Mahkemesi'nde en azından John Roberts'ı saymasak bile 5'e 4 bir muhafazakar cumhuriyetçi etki var. Ondan dolayı %12 veriyor 538. Ben her şeye rağmen, bütün bunlara rağmen, bütün başarısızlıklara rağmen benim gözümde en az dörtte bir şansı var şu anda Trump'ın.
Şimdi ben sorulara da bakıyorum YouTube'dan gelen. Şimdi oralara da cevap vereyim. Sen bir kısmına cevap verdiğin gibi. Trump'ın yüksek mahkemeye gitme durumu yok. Sadece çok yakın olan noktalarda, kimi eyaletlerde avukatlarının mahkemelere şey demek var. Yani biz bunu kabul etmiyoruz, tekrar sayısın oylar veya burada işte kimi sorunlar var gibi. Onun dışında şimdi çok önemli iki nokta var senin ilk bahsettiğin şeyde. Birincisi, evet, Trump ilk seçildiğinde Temsilciler Meclisi, Senato ve Başkanlık Cumhuriyetçilerdeydi. Buna rağmen ilk zamanında Müslüman yasağı denen Trump'ın vize yasağına federal mahkemeler hayır demişti. Yani federal mahkemelerin ve yüksek mahkemenin burada öyle bir gücü var. Yani sen hem senatoyu, temsilciler meclisi senatoyu, kongreyi tamamen sahip ol, hem de başkan ol. Yüksek mahkemenin ve federal mahkemelerin seni durdurabilme ihtimali, gücü var. Hani bizde çok bilinmeyen kuvvetler ayrılığı böyle bir şey. Yani bir kuvvet diğer iki kuvveti durdurabiliyor, etkileyebiliyor. Geçen de New York Times'e de Washington Post'ta yine ayrıntılı bir yazı vardı ki Biden da son seferinde bunu açıklık getirdi. Şu an iki partinin de Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'den bir ekibin konuştuğu Anayasa Mahkemesi'nin genişletilmesi ve Demokratlar özellikle bu son yüksek mahkeme yargıcının atanmasından sonra bunu daha ciddi düşündükleri ve eğer üç şeyde ellerinde olursa yüksek mahkemedeki yargı sayısını arttırmak için hani ciddi bir çalışmaya gireceklerini o ilk 2 sene içinde söylüyorlar. Biden da bunu kabul etti. Evet, bu yönde bir çalışma var dedi. Daha önceki yayınlarımızda senin bunu çok zor olacağını söylediğini biliyorum. Ama demokratlar bu özellikle hani Amy Coney Barrett'ın atanmasından sonra tweetleri de var. Hani çok büyük hata yaptınız, pişman olacaksınız gibi. Bunun dışında sorulardan bir tanesi Trump'ın gerçekten hasta olmadığı, o yüzden hani hastaymış gibi yaptı ama bunu Twitter ve Facebook'un yasakladığı komplo teorisyenleri iddia ediyordu. Onlar da hatta şey diyordu, Trump seks kölesi yapılan çocuklara karşı, pedofiliye karşı, bu Washington içindeki önemli bir gruba karşı operasyon yapacak. Hastaymış gibi yattı, işte orada listeler hazırlıyor gibi. Böyle bir şey olmadığı belli çünkü Trump'ın en büyük argümanlarından birinin koronavirüsün önemli olmadığı, her zaman herkese bulaşmadığıydı ve bu çöktü. Ve ayrıca şeyi de izlerseniz Beyaz Saray'a ilk dönüşünde 3 gün hastanede kaldıktan sonra merdivenleri çıktığı andan sonra maskesiz çıkardığında nefes alırken zorlandığını görebiliyorsunuz. Bununla birlikte Biden'ın siyahi oyları şey yapamadığı aşikar, hatta Kamala Harris'in de istenilen dalgayı yaratamadığı da biliniyor. Ama Amerikan seçimlerinden bizim bildiğimiz en önemli şey taraftarını sandığa götürebilirsen veya oy kullandırabilirsen kazanırsın. Trump'ın kendi kitlesi tamamen oy kullanıyor, çok yoğun. Clinton'dan hoşlanmayan, Clinton daha önceki konuşmalarından, politikasından ve Clinton ailesinin orta sınıftan gelip Washington aristokrasisine geçmesini kabul etmeyen, bu geçişi doğru bulmayanların oy vermediği ve Clinton'ın kazanabileceği yerlerde kaybettiğini görmüştük. Biden'da böyle bir durum şimdilik yok. Yani Clinton'ı kaybettiren faktörleri de konuşmak gerekirse Trump karşısında ilk çıktıkları zaman şeyle birlikteydiler. Yani orta bir sınıf aile, orta sınıftan gelen bir aileydiler. Ama yıllar içinde özellikle Bill Clinton'ın başkanlığı ve sonrasında o Washington aristokrasisine dahil gibi görünmeye başlamışlardı. Bunun kabul edilmediği büyük kesimler vardı. Bir de Bill Clinton'ın Cumhuriyetçilerden oy alabilmek için polisi silahlarını güçlendirmesi ve özellikle uyuşturucu yasalarında 3 ufak suç işleyenin uzun süreli hapse girmesini sağlayan yasayı çıkarması Hillary Clinton'ın da hanesine özellikle azınlıklar tarafından negatif olarak yansımıştı. Ama Joe Biden bunların hata olduğunu söylüyor. Hani röportajlarda soruluyor, siz bunları desteklemiştiniz, o büyük bir hatadır diyor. Yenilenebilir enerji konusunda son tartışmada şöyle bir noktası var Joe Biden'ın dediğinin. Benim yapacağım şeyle, dönüşümle ekonomiye 1 trilyon dolar katkı sağlanacak gibi bir sözü var. Ama yine de yenilenebilir enerji Amerika'da özellikle petrolcülere karşı zor bir durum. Yani Reagan'dan evet. önceki dönemde belki izleyicilerimizin çok azının bileceği şöyle bir şey var. Reagan seçilmeden önce Beyaz Saray'ın çatısında güneş panelleri vardı. Güneş enerjisiyle Beyaz Saray çalışsın, enerji sağlasın diye. Reagan gelir gelmez onları söktürmüştü. Hani milliyetçi başkanların daha bir petrolcülere yakın olduğu, demokratların daha teknoloji şirketlerine yakın olduğu, bu yenilenebilir enerjiden yakın oldukları var. Ama Amerika'daki seçmenler şu an sorarlarsa o izleyicilerimiz, yani bu yenilenebilir enerjinin mi önemli yoksa işte başka konular mı? Hiçbir, her şeyin en önemlisi Amerika için tüm dünyada olduğu gibi ekonomi. Amerika'daki seçmenler diyor ki bu koronavirüse kadar Trump'ın götürdüğü ülkenin ekonomisi iyiydi. Biz para kazanıyorduk, işler açılmıştı, işler iyiydi. Koronavirüsle çok kötü bir döneme geçtik. Eğer koronavirüs olmasaydı Trump'ın ikinci dönemi kazanma ihtimali çok daha yüksekti. Ve şu an hala insanların dediği, evet koronavirüsle çok kötü bir yönetim sergiledin, bu yüzden de işler kötü gidiyor ve biz büyük hani o eski borçlara girdik. Joe Biden'la ilgili bir soru var. İlk yapacağı iş nedir diye. Joe Biden'ın ilk söylediği, virüsü şey için alacağım, yani ülkeyi karantinaya değil, virüsü karantinaya alacağım gibi bir söylemi var. Ve Trump'ın yapamadığı, koronavirüs karşısında kimi şeyleri, test sayısını yükselteceği, özellikle fazla sayıda test yapacağı, bunu kontrol altına almak için gerekli elinden gelen her şeyi yapacağı ama ülkenin ekonomisinde kapamayacağı veya zorlamayacağına dair sözleri var. Bunun dışında Amerikan kurumları işliyor. Yani son bir soru buradan sonra sana vereyim. Amerikan kurumları işliyor. Ha, işlemediği noktaları var mı? Var. Orada ne oluyor? Beyaz Saray'ın gücü, işte Senato'daki Cumhuriyetçilerin baskısıyla işlemediği zaman orada gerçekten iyi iş yapan kariyer diplomatı veya kariyer bürokratları istifa ediyor. Hatta İlhan'ın senin birkaç yayın önce söylediğin gibi şu an Beyaz Saray çevresinde Cumhuriyetçilerin çok da iyi olmayan bir ekibi, üçüncü sınıf dedikleri bir ekibi var Trump'ın yanında. Çünkü gerçekten iyi ekipler Trump'la birlikte çalışamadığı için ayrılmıştı ve haberlerde şunu da görüyoruz. Kimi yapılamayacak, işte kurallara göre, kanunlara göre, kaidelere göre olmayacak şeyleri Trump'ın ve çevresindekilerin baskısıyla yaptırması sonucu giderek bu bürokraside istifalar artıyor. Ama kurumlar ne olursa olsun bir şekilde Amerika'da çalışır ve bunun düzgün işlemesi için elinden geleni de yaparlar.
Bu arada sen konuşurken çok ilginç bir haber düştü. Pennsylvania ile ilgili Trafalgar Group küçük bir anket şirketi ama 2016'da özellikle bu Wisconsin, işte Michigan gibi yerlerde doğru görebilmiş, tahmini, anketi doğru çıkmış anket kurumlarından birisi. Pennsylvania'da Trump öne geçti diyor. Küçük bir fark da olsa. Bunun dışında ayrıca bir dakika, Michigan'da da öne geçti diyor. Her ne kadar diğer anketlerde Trump özellikle Michigan'da 7-8 puan geride, Wisconsin'da 7-8 puan geride olsa da burada Trump'ın son haftada, burada Pennsylvania çok önemli. Michigan'da 2016'da söylemiş. Michigan yok bu kez, özür diliyorum. Pennsylvania'da Trump'ın öne geçtiğini ifade ediyor. Küçük bir farkla. Açıkçası Pennsylvania başından beri çok ufak bir fark vardı. Son haftalarda özellikle işte Trump'ın hasta olmasıyla birlikte ve de ilk münazaradaki çok kötü performansı sonrası aradaki fark artmıştı. Yani arttı derken 6-7 puana çıkmıştı. Son haftada 5 puanlardaydı. Yani bunların tümü çok ufak açıkçası. 5 puan güven verici bir puan değil. Normal bir anket döneminde, seçim döneminde olsa da Pennsylvania'da ufak bir farkla Trump öne geçti diyor. Bu demektir ki eğer bu anket sonuçları doğru çıkarsa en azından 3 Kasım akşamı sonucu bilemeyebiliriz. Florida için de geçerli bu. Ben kaos senaryosu diyorum ben buna. Yaklaşık 2 ay önce yazmıştım kaos senaryoları diye. İsteyenler ahvalden görebilirler. Eğer 3 Kasım akşamı biz Pennsylvania ve Florida'dan sonuç almazsak bu demektir ki bu iş uzayacak ve de mahkemeler bu işi müdahil olacak. Avukatların ve mahkemelerin müdahil olduğu bir yerde ben açıkçası sahada değil ama masada cumhuriyetçilerin daha etkili ve güçlü olduğunu düşünüyorum. Bütün bunlardan dolayı ben en azından %25'lik şans veriyorum şu an itibariyle Trump'a. Sorulardan konuşmuştum. İşte 10 senatör bir şey, karar almışlar. Ne demek tam anlayamadım ama şöyle bir durum var. 25. maddeden bahsediyorlarsa anayasanın 25. maddesinde kabinenin çoğunluğu karar verdiğinde başkandan şeyi alabiliyor. Ama böyle bir durum yok artık çünkü Trump bu virüse yakalandığı zaman bunlar çok ciddi şekilde tartışıldı. Şu anda Trump yeniden geri döndü. Hasta konusunda herhangi bir şekilde işte doğru olmamasının ben pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Trump sürekli seçiliyor diye birisi yazdı. Hayır, Trump sürekli seçilmiyor. Trump 2016'da seçildi. 2018'de çok ciddi bir yenilgiye muhatap oldu. 2018 yılında belki Türkiye'deki izleyicilerimiz hatırlamayabilir. 2018 yılında Kongre'de bir Demokrat rüzgarı yaşandı ve Kongre'nin Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunluğu hem de çok ciddi bir şekilde mavi dalga olarak tasvir edilen şekilde çoğunluğu geri aldı. Ondan dolayı anketler hep bunu gösterip Trump kazanıyor diye bir durum yok. Anketler 2016'da Clinton'ı gösterdi ve Trump kazandı. 2018'de anketler Demokratların çoğunluğunu alacağını gösterdi ve Senato'nun Cumhuriyetçilerde kalacağını gösterdi. Doğru çıktı. 2020'de bu kez anketçiler, bu kez daha iyiyiz, daha iyi hazırlandık, daha ayrıntılı hazırlandık. 2016'daki hatalarımızı tekrarlamayacağız diyorlar ve aradaki fark Biden'ın lehine ama bu demek değildir ki Biden kazanacak. Tabii ki kazanabilir 3 Kasım akşamı. Bu arada Hunter Biden'la ilgili birisi bir şey yazmıştı. Hunter Biden geçen hafta içerisinde Hunter Biden'ın hikayesinin Wall Street Journal tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Wall Street Journal Amerika'da muhafazakarların İncil'i diye bir söz vardır. Muhafazakarlar, cumhuriyetçiler her ne kadar Fox izlese, dinlese de New York Post ve diğer sağcı Breitbart gibi farklı yerleri izlese, okusa da Daily Caller gibi Tucker Carlson'ın online haber sitesini izlese de Wall Street Journal bütün bunların içerisinde muhafazakarların saygı duyduğu ve içinde yazılanları İncil'de yazılmış gibi inandıkları çok etkili bir muhafazakardır. Murdoch'un gazetesi. Ve de bu gazetenin Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın hikayesini reddettiği ortaya çıkmıştı. Bu şundan dolayı reddetmemiş yalnız. Yani hala bu e-maillerin doğruluğunun konusunda tartışma sürüyor ve doğru çıkabilir ihtimalini değerlendiriliyor. Wall Street Journal'da bu e-mailler yalan demiyor ama Wall Street Journal şunu söylüyor. Biz bu e-maillerde Hunter Biden'ın e-maillerinde Joe Biden'ın işte Hunter Biden'ın Ukrayna'da olsun, Çin'de olsun, Rusya'da olsun ilişkilerindeki rolünü ispat edemedik diyorlar. Bu çok büyük bir gazetecilik dersi. Yani başka bir anlamda bu adamın oğlu zaten çok kredibil, güvenilir bir insan değil. Daha önce de söylemiştik. Bunu ki zaten kendi babası da söylüyor. Uyuşturucuyla çok uzun yıllar mücadele etmiş, sürekli rehabilitasyon merkezlerinde zaman geçirmiş, girmiş çıkmış ve de ilişkileri de çok sağlıklı olmayan bir birey. Bu bireyin e-maillerde işte Ukrayna'daki iş adamlarına, Çin'deki iş adamlarına verdiği sözler, işte benim babam şunu söylüyor, babam da %10 alacak, açık açık Joe Biden ismi hiçbir zaman geçmiyor da bu türlü imalar var.
Bilmem diye ya büyük adam diyor genelde o şeyde.
Bitmen diyor %10 for big H, büyük adam için diyor. Bunun Joe Biden olduğu tahmin ediliyor. Bunun dışında da bazı e-mailler var. Joe Biden'ın farklı isimle kullanıldığını iddia eden. Neyse bütün bunlar ispat edilemediği için Wall Street Journal bunu sayfalarına taşımıyor. Bunu da yani düşünsene ya bizim Türkiye ile
İmkanı yok.
karşılaştırdığımızda
Türkiye'de
işte seçim
imkanı yok.
öncesi mesela Kılıçdaroğlu hakkında Kılıçdaroğlu'nun oğlunun e-mailleri çalınacak. Onun içerisinde böyle buna benzer şeyler olacak ve de gazeteler biz bunları ispat edemedik diye bunları yayınlamayacak.
Türkiye'de
Bu
atılmayan tweet'in böyle bir tweet düşündü diye haberi yapılmış. Hani
evet.
olmayan şeyin düşündü diye haberini yapmışlar. Bu kıyaslanamaz bile. Fakat ben şunu sana sormak istiyorum. Trump'ın karşısında Obama olsaydı veya Biden'dan daha genç, daha atak bir aday olsaydı sence bu fark açılır mıydı? Nasıl olurdu? Çünkü benim fikrim kesinlikle açılırdı. Daha atak, daha genç bir başkan adayı Trump'ın şu ana kadarki bütün hatalarını kendi kalesinde artı olarak yazdırırdı.
Yani o tabii adaya bağlı. Ben mesela işte Obama olsaydı veya Obama benzeri bir adam olsaydı dediğin gibi haklısın. Yani Obama şu anda bile bu adaylardan zaten 15-16 yaş genç.
Genç.
Yani daha önce bunu bahsettik mi bilmiyorum. Başka podcastlerde konuştuk. Bu arada unutmadan hep unutuyorum. Bundan sonra seçime kadar her gün podcast yapacağız. Bazen Ergün Babaan'la yapıyoruz. Ne zaman müsait olursa Ali Abaday'la yapıyoruz. Bunlarda biz yavaş yavaş potansiyel Joe Biden'ın A takımını konuşmaya başlayacağız. İşte Nick Burns'tır, Jack Sullivan'dır, efendime söyleyeyim, Brett McGurk'tür, efendime söyleyeyim. Birçok isim var. Bu isimlerin olup olamayacağı, Savunma Bakanlığı'na kim gelecek, bunların tarihinde Türkiye ilişkileri vesaire bunların hepsini konuşmaya başlayacağız. Az önce hatırlayamadığım isim Tony Blinken'dı. Tony Blinken 30 yıldır neredeyse Biden'la birlikte olan, Kongre'den beri birlikte olan ve önümüzdeki dönemde ya Dışişleri Bakanı veya Beyaz Ev'de Ulusal Güvenlik Başdanışmanı olacak çok önemli bir isim. Bu ismin Türkiye'ye bakışı nedir? Savunma Bakanlığı'na kim gelmesi bekleniyor vesaire vesaire. Şimdi onlara girersek çıkamayız. Ama önümüzdeki günlerde sadece anketlerden değil, Türkiye'ye olası durumlarında, olası bir Biden zaferinde tabii. Biden'ın getirileri ve götürüleri vardı. Sen çok güzel söylemiştin yaklaşık 3 ay önce. Biden çok sağlam oynadı ve bundan dolayı çok gaf yapmadı. Çok büyük bir skandala muhatap olmadı. Hunter Biden olayı dışındaki o kendi elinde değildi açıkçası. Çocuğunun biraz işte serseri mayın olmasından dolayı ortaya çıktı ve bunlar hala kaybettirebilir. Ben sürekli tekrar ediyorum. Aslında Amerika basınında şu anda çok da bahsedilmiyor bundan. Ama bu petrol demecinin Pensilvanya'ya mal olabileceğini, mal olabileceği ihtimalini görüyorum. Bunu ancak seçimden sonra dönüp, hep öyle yaparız ya, döneceğiz ve diyeceğiz ki ha bak şunu söyledi işte ondan dolayı. Bunun o mu olacağını, yoksa ya zaten biliyorduk salgında Trump'ın ne yaptığı belliydi. Trump'a karşı Trump'ın kazanabileceğini düşünenler hayal ediyordu diye birileri dalga geçecek. Bütün bunları ben şu anda işte gördüğün gibi Trafalgar gibi küçük bir anket grubu ama itibarlı bir anket grubu. Pennsylvania'da şu anda küçük bir farkla da olsa oyu Trump'a veriyor. Birçok diğer anket şirketleri her ne kadar Biden'a veriyor olsa da önümüzde daha 7 gün var. Ben her bir gün çok yavaş geçiyor zaten ve içerisinde çok hızlı geçiyor. Birçok haber dolaşıyor. Ondan dolayı ben kararlıyım. Her ne kadar 538 gibi çok itibarlı bir anket sitesi, istatistik sitesi %12 verse de Trump'a, ben Trump'ın seçilme ihtimalinin ki bu ancak kaos senaryosunda Florida ve Pensilvanya'nın belli olmadığı seçimlerin yine beklenmediği şekilde Orta Amerika'da beklendiği kadar Trump'ın özellikle mesela siyahlar üzerinde siyahlar gerçekten sandığa gidiyor mu yoksa yanlış mı bunlar? Bunu ancak seçim günü göreceğiz. Bu noktada şunu hatırlatmak lazım. Biden'ın Wisconsin, bunlar zaten mavi eyaletler. Bunlar çok önemli göstergeler. Ama bunları alması yetmiyor. Biden'ın Pennsylvania'yı alması gerekiyor. O olmazsa Florida'yı alması gerekiyor. O olmazsa bu ikisini de alamazsa o zaman Arizona ve New Mexico'da Georgia'yı alması gerekiyor. Yani durum her ne kadar şu an itibariyle Biden'ın lehine olsa da son haftaya girerken ben giderek oyların birbirine son haftada seçmenler kendi partisine geri dönüyor. Her ne kadar efendime söyleyeyim Trump'tan nefret etse de şu olsa da bu olsa da birçok oy veren. Çünkü hatırlarsınız biz işte Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yaptığımızda arada 10 puan fark vardı. Hatta işte Ekim başında da 10 puan fark vardı. Ama şimdi bakıyoruz o 10 puan fark yok. Tekrar edeyim Biden, Wisconsin ve Michigan'ın yanında Virginia, Minnesota gibi eyaletler zaten mavi olarak anılıyor. Ya Pennsylvania'yı alması gerekiyor ya Florida'yı veya North Carolina, Georgia, Arizona gibi daha az delegesi olan yerleri alması gerekiyor. Bütün bu eyaletler her ne kadar Biden önde görünse de şu anda kesin diyebileceğimiz bir durum yok.
Ben son şunu söyleyeceğim. Eğer Biden kazanırsa özellikle Türkiye ile ilişkiler, dış politika ilişkilerinde biz Jack Sullivan adını çok duyacağız. Clinton'ın da şeyiydi, dış ilişkiler danışmanıydı. Biden'ın da büyük ihtimal önemli şeyinden biri olacak. Özellikle İran'la bu nükleer müzakerelerin imzalanmasında önemli katkısı vardı Obama yönetimi sırasında da. Ve çok ilginçtir. Eşi de kendisinin aksine bir muhafazakar. Hatta Obama'nın karşısında McCain'in kampanyasında yer almış bir isimdi. Ve bence son bir hafta bütün dünyanın da izleyeceği oldukça kritik şeyler dönemde olacak. Yani bu anketlerin puan farkının az olması, Trump'ın giderek daha fazla miting yapması, Biden'ın işte virtual yani görüntülü mitinglere katılması ama o sokaktaki nabzı veya o birebir nabzı tutamaz. Çünkü politikacılar için en önemli şey o birebir hikayesidir. Biraz değiştirecek gibi. Ben hep şeyi bekliyordum. Kamala Harris'in başkan yardımcısı olduktan sonra özellikle Biden yerine daha fazla birebirde veya işte kimi kampanyalar ya da mitinglere kendisinin gidip ekrandan Biden'ı yansıtacağını falan düşünüyordum. Bu olmayınca puan farkı da inanılmaz indi ve hani son noktalarda Trump'ın şansını ben daha yüksek görüyorum. Kaos senaryosuna bağlı kalmadan da seçilirse ne olur? Yani şu an bütün dünyanın şeyi beklediğini biliyoruz. Amerika seçimlerini, Avrupa'nın, Asya'nın, işte Kafkasların, Orta Doğu'nun. Çünkü seçilecek iki başkan o kadar farklı ki, yani iki aday. Hangisi seçilirse politikalar çok farklı noktalarda olacak. Yani Avrupa'da da öyle. Çünkü mesela Trump'ın Avrupa'da Trump'ın yeniden seçilmesi halinde Avrupa'da özellikle otokrat olarak görünen işte Polonya, Macaristan gibi ülkelerde daha ellerini rahat hareket ettirecekleri söyleniyor. Biden seçilirse işte Avrupa Birliği'nin daha rahat, kimi özellikle Belarus gibi konularda daha rahat Amerika'yı arkasına alıp hareket edeceği söyleniyor. Yani bütün dünyanın beklediği bir şey, ama Amerikalılar bunlara bakıyor mu? Kesinlikle bakmıyor. Bize kim ekonomiyi düzeltecek, bize kim para kazandıracak, hangi başkan ekonomiyi açar ve işlerimizin iyi gitmesine yardımcı olur diye bakıyor. Her gün özellikle evet, yeni haberlerle dolu olacak.
Evet, bir de yani dediğin gibi Amerikalıların bambaşka bir bakışı var, açısı var. Özellikle Orta Amerika'nın. Beyaz Amerikalı'nın özellikle eğer eğitime asla daha farklı bir bakış açısı var. Bunların hepsi anketlerde ortaya konmuş şeyler. Ve de çok ciddi polarize olmuş bir ülke. Hatta bu hafta
İlhan, bağlantın gitti, dondun şu an. İnternet bağlantında bir sorun var sanırım. Evet, İlhan'ın bağlantısında bir sorun yaşıyoruz. Trump'ın seçilmesi halinde kimi bakanlıklarda tutacağı, kimi değiştireceği bilinmiyor, ama Joe Biden'ın da kimler üzerinden seçeceği, kimleri seçeceği, kimleri kabinesine alacağı, özellikle Beyaz Saray'da kimleri yanında bulunduracağı çok önemli olacak. Ama öncelikle hangi adayın seçimleri kazanacağı, daha doğrusu bu salıncak eyalet denen swing state'leri kazanacağı önemli. Ve her gün anketler yenileniyor, puan farkı azalıyor, artıyor. Çünkü adaylar her gün en az bir ya da iki tane miting yapıyorlar ve bunlarda söyledikleri sözler bazen bir cümle bile oylarını farklılaştırabiliyor. Sanırım İlhan'ın internetindeki sorun devam ediyor. Bunun dışında sorulara bakarsak Trump'ın sorunları kimi bakanlarla, dışişleri ve adaletle devam ediyor. Bunlar da gelecek seçimden sonra değiştirebilir kazanırsa. Bütün bunları her gün Ahval'in YouTube kanalında canlı yayında İlhan Tanır'la birlikte kimi zaman Ergun Babaan'la, kimi zaman benle konuşacağız, tartışacağız. Bugünlük yayınımız burada sona ersin. Yarın yeniden yeni bir yayında son gelişmeler ve son anketlerle ilgili bilgileri aktarmak üzere görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
Sanıyorum az önce bir problem yaşamıştık. Anladığım kadarıyla hala izleniyorum zannediyorum. Ali gitmiş olabilir ama siz beni görüyor musunuz? Sanırım görüyorsunuz. Devam ediyorum ben. Söyleyeceğim en son bir paragraf daha söz vardı. Şöyle bir durum var. Burada tabii sürekli Trump'ı da eleştirir bir durumdayız. Çünkü Trump'ın söyledikleri, Trump'ın tweetleri gerçekten bazen normalin üstünde kobu. Evet, Ali de geldi. Ali, ben bir ara kayboldum, şimdi geri geldim. Hala izleyenlerimiz var. Ondan dolayı kapatacağım. Biraz sözü uzattım ama şunu söylüyorum en son. Ne kadar duydunuz bilmiyorum ama şunu söylüyordum. Hep Trump'ı eleştiriyoruz gibi, hep cumhuriyetçileri eleştiriyoruz gibi maalesef. Yani demokratlar melek mi? Ben kendimi açıkçası partiler üstü tanımlıyorum Amerikan politikasında. Ve bunu bugün İngilizce bir podcast yaparken de bahsetmiştim. 2012 yılına geri dönsek ben kesinlikle Mitt Romney'nin başkan olmasını isterim mesela şu an baktığımda. Çünkü 2012 sonrası Obama'nın ikinci döneminin özellikle dış politikasının, gerçi İran'la bir anlaşması var, çok önemli bir anlaşma. Ama Suriye'de yaptığı o çok kötü politikasının bütün dünyaya mal olduğunu ve onun dışında da ben Obama'nın ikinci döneminin çok kötü olduğunu da düşünüyorum. Oraya geri dönsek 2012'ye kesinlikle Mitt Romney'yi desteklerim. Şimdi artık geç olduğu için böyle geriye dönüp Cumhuriyetçi başkanları saymayacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki 7 gün içerisinde veya 6 programda demokratların bazı günahlarını muhakkak sayalım. Demokratlar özellikle 2016 yılından sonra, 2017'den sonra o Rusya mesela iddialarının birçoğunun sahte olduğu ortaya çıktı. Biz bunlara inandık. Ben bir gazeteci olarak New York Times'ta yayınlanan, Washington Post'ta yayınlanan ve Trump'ın Rusya ile ilişkileri olduğu gösterilen Till Dozier diye bir şey var. Bu bütün bunların Hillary Clinton kampanyasının fonlandığını daha sonra öğrendik. Bütün bunların iddialarının somut kaynaklara dayanmadığını daha sonra öğrendik. Ve bundan dolayı açıkçası ben çok da kızgınım. Bunlara zaman gelmiyor, sıra gelmiyor. Çünkü sürekli bir şekilde Trump'ın tweetleri, Trump'ın polarize edici, mesela protestolar esnasında Trump'ın söyledikleri, demokrasiye karşı açıkça savaş, yani açık açık aylardır resmen tweetleriyle oy verilmemesi için gayret gösterdiğini bütün dünya görüyor. O sayılmaz diyor, bu sayılmaz diyor. İşte dün attığı tweet, 3 Kasım akşamı gelmezse, belli olmazsa ben kabul etmem diyor. Bütün bunlar dünyanın en eski anayasa, yazılı anayasa demokrasisinin ve en iyi işleyen demokrasilerinden birisinin kurumlarını eritmektir. Zaten Adalet Bakanlığı'nda yaptığını görüyoruz, Bill Barr'ın. FBI'ye yaptığı işte baskıları görüyoruz. İstihbarat kurumlarına yaptığı baskıları görüyoruz. Bütün bunların ağırlığı sürekli skandallar olduğu için maalesef demokratların 2017 yılından beri, ben bir gazeteci olarak da şahsi bir gazetecilik olarak da gayet derecede kızgın olduğum durumlara eğilemiyoruz. Çünkü biz de birçok Rusya hikayesi yazdık, haberi yazdık. Çünkü bütün bunlar işte istihbarat, eski istihbarat yetkilileri, eski yönetim yetkilileri, eski Dışişleri Bakanlığı yetkililerin ifadelerine dayandırılıyordu. Ama bütün bunların çoğunun doğru olmadığını gördük ve Trump'ın Rusya ile gerçekten de tabii Trump'ın Putin'le ilişkileri, kendi yaptığı o sözler vesaire demeçler de bu türlü izlenimi sürekli arttırdı. Konuşamadı, ayağa kalkamadı, laf söyleyemedi. Ama nihayetinde geldiğimiz noktada 3 yıl boyunca beğenmedikleri, nefret ettikleri, gerçekten de bence çok kötü olan bir başkanı hakkında yapılan soruşturmaların, birçok haberin, birçok iddianın doğru olmadığını gördük. Bütün bunları ileri gittiğimiz önümüzdeki günlerde tartışmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bunun yanında olası bir Biden başkanlığında Tony Blinken'den Michelle Flournoy'e, o Philip Gordon'dan efendime söyleyeyim Mick
Jack
Burns'e,
Sullivan'a.
oradan Brett McGurk'e olmak üzere olası Jack Sullivan'a, bütün bu isimlerin Türkiye ile ilişkilerine, olası Türkiye politikalarını konuşacağız. Tabii bir de eğer Trump ikinci kez seçilirse, ki bugün itibariyle Trump'ın yeniden seçilme ihtimali 3 hafta öncesine göre muhakkak daha arttı. Her ne kadar bunu şu an itibariyle 538 gibi istatistik sitelerinde görmesek de, bu arada 538'i ben günde neredeyse 3 defa dinliyorum. Podcast'leri bazen 3 defa, bazen bir defa. Yani yakından izliyorum. Her gün izliyorum ki yanlış algı yapmayalım. Onlar hala rahat ve hala bu kez baktıkları anketlerin gayet sağlıklı olduğunu ve söylemeseler de Biden'ın başkanlığının çok daha yakın olduğumuzu söylüyorlar ve bu insanlara benim itibarım ve saygım sonsuz. Çok gayet işlerini iyi yapan insanlar. Biz onların yayınladığı istatistikleri, onların yayınladığı hesapları, onların yayınladıkları haritalara bakarak en doğru bilgileri Türkiye'ye yansıtmaya çalışıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere diyorum. Ali Abaday, senin söyleyeceğin son sözü sana bırakıyorum ve tekrar teşekkürler.
Sağ olun. Ben son olarak şunu söyleyeceğim. Yani Demokrat Parti kendi içinden yıllardır politika yapan kişiler dışında başka bir başkan adayı çıkaramıyor. Ayrıca 2016'da hacklenen maillerde yani kendi parti adaylarına karşı bile nasıl kampanyalar yapıldığını, neler yaptıkları ortaya çıktı. Fazla konuşulmadı çünkü hiç beklenmeyen bir Trump galibiyeti vardı. Ama Bernie Sanders'ın başkan adayı olmaması için hani Clinton'ın borçları kapadığı, ona biraz para aktarıldığı gibi hikayeler var. Hani demokratların çok konuşulacak noktası var. Ama dediğin gibi Trump'tan dolayı fazla sıra gelmiyor. Dilerim anket şirketleri hani hangi adayın kazanacağı değil de daha yakın, daha doğru bir şey yapar, ama ben hiçbir şekilde artık özellikle Amerikan seçimlerinde anketlere güvenmiyorum. Yani bir maç başlamadan önce Premier Lig'de, İngiliz Ligi'nde kesin sonucu tahmin etmenin ne kadar zor olduğunu bilindiği gibi Amerikan seçimlerinde de anket şirketlerinin bundan sonra çok doğruyu bilebileceğini veya kesin bir marjla şu alacak diyebileceğini düşünmüyorum.
Okey. Burada sonlandıralım. İzleyenlere çok teşekkürler. Bir saati aştı. Arada bir teknik problem oldu. Ben koptum, geri geldim. Sonuna kadar sabreden bayağı bir insan var. Gelip giden bayağı bir insan oldu. Bu YouTube zaten yeniden postalanacak, tweetlenecek. Yarın ve bu hafta sürekli görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi günler, iyi geceler Türkiye'dekilere ve geri kalanlara da iyi günler.
İyi geceler, iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.